Ayrım 18.
Öğretmeni gösteriyordu eliyle. İki Türk Lisandros'un üzerine atıldı. Ne yaşlı köylüyü tanıyan ne de suçlama sebebini bilen öğretmen hayır diye haykırıyordu. Ben değilim o söylediği hayır. Balta körleten cinsinden bir kalasa vurur gibi vurmaya koyulmuşlardı. Pis gavur, yakarsın he mi bu fıkaranın evini? Günaha girmeyin diye yalvarıyordu Lisandros. Ben değilim o, ben olmama imkan yok. Tanımam bile burayı, ilk defa geliyorum. Hiç gelmedim daha önce buraya ben, hiç gelmedim, hiç. Bıçak çoktan dalmıştı karnına. Karşısındaki Türk bağırsaklarını avuçlayıp tut dedi. Al bakalım ücretini ve yürü, yürü dedim, duymuyor musun? Yakasına yapışıp ayakta tuttu bir an. Ama Lisandros yırtılan bir elbise parçası gibi durmadan kayıyordu. Birkaç adım attıktan sonra da devrilip yuvarlandı. Kupkuruydu ağzımız, yutkunamıyorduk. Ciğerlerimiz kavruluyordu susuzluktan. Susuzluk, sıcak ve umutsuzluktan. 3 gündür yürüyorduk ve bir yudum su içmemiştik. Koca ırmaklar aşıyor, çeşmelerin, kuyuların, kaynakların yanından, derelerin, çayların içinden geçiyorduk ve dudaklarımızı suya değdirmek bile yasaktı. Dayanamayıp da içeni hemen oracıkta devriyorlardı. Muhafızlardan biri bir ırmağa geçerken ayakları ıslanmasın diye kardeşimin sırtına binmişti. Postallarıyla durmadan tekmeliyor ve gülerek bağırıyordu. Deh, deh dedik, deh. Kostanın boyun damarlarının çatlayacak gibi kabarıp şiştiğini görüyordum. Yüzü beyazlaşıyor, gözleri yuvalarından kayıyordu. Nasıl mağrur ve yiğit kişi olduğunu bildiğim için her an yüreğim daralarak celladını alaşağı edip boğazına sarılmasını beklemekteydim. Ama Kosta sudan gayri hiçbir şey düşünmez olmuştu. Aman diye inliyordu. Bak bir hayvanım ben, insan hayvanını sulamaz mı hiç? Deh pis gavur deh, hayvan değil gavursun, hayvanlar masum kalır senin yanında, kan içici değildir onlar. Aman bırak da dilimi ıslatayım, Allah aşkına bırak. Hayır pis gavur, hayır yürü. Saat öğleden sonra 2 sularındaydı. Yıkılmış cephane depolarına atmışlardı bizi dinlenmek için. Henüz ateşlenmiş bir fırın gibiydi içerisi. Zemin sanki yanıyor, duvarlar kavruluyordu. Aramızdan pek azı sağ çıktı bu istirahatten. Nice vartı atlatmış dev yapılı adamlar kendilerini yere fırlatıp yaralı yılanlar gibi kıvranıyorlardı. Su, su. Sonra sesler yavaş yavaş sönüyor, gözler sabitleşiyor, ağızlar açık kalıyordu. Susuzluktan ölümü anlatacak değilim, görenler bilir. Ölmemiş olanları 500 başka esirin yanına katıp dikenli telle çevrili bir kampa doldurdular. Ve çitin hemen dışında 3 ayrı ağızdan 3 yalağa su akıtan koca bir çeşme vardı. Türkler sıralıydı önünde çeşmenin. Bizimle alay ederek hayvanlarını suluyor, kendi susuzluklarını doya doya gideriyorlardı. Yiyecek gibi bakıyorduk onlara dikenli telin ardından. Ve sonra nasıl oldu bilemiyorum, gizli bir işaretle anlaşmış gibi hücuma kalktık. Bir anda sökülüp parçalandı çit. Biz değil bir uğultuydu çeşmeye gelen ve bir an önce su içebilmek için birbirimizi vahşice tekmeleyip dövmeye koyulmuştuk. Bir anda evet göz açıp kapayıncaya kadar hem suyun başında hem de boğaz boğazaydık. Ateş etmek şöyle dursun, kılını kıpırdatmadı hiçbir nöbetçi. Birbirimizi şuursuzca ısırıp tekmelememizi seyre koyulmuşlardı. Ahmetli'ye gelmeden önce aramızdan gelişi güzel 300 esiri seçip Aydın köylerini imara giden bir muhafız kıtasına verdiler. Ben ve arkadaşım Panosotiroğlu da bunlar arasındaydık. Kardeşimi son anda celladı yakalamış, sen burada kal demişti. Güçlü kuvvetli bir katırsın sen, işime yarıyorsun. Veda edecek zamanımız bile kalmadı. Uzaklaşmasına baktım ardından. Uzaklaşıp yola bir çamurlu su gibi boşalan kalabalığın arasında kaybolmasına. Manisa'ya gidiyorlardı ve orada 40 bin savaş esirini bir dere yatağına doldurup mitralyözden geçirdiklerini işittik çok geçmeden. Yeni muhafızlarımız daha insaflıydılar. Geceleyin sönmüş bir maden ocağında uyumamıza izin verdiler. Uyku arasında yakıcı nefesler hissettik. Yüzümüzde ve vücudumuzu yoklayan eller, gözlerimizi araladık, sakallar, sarıklar ve sarı dişler gördük. Bir alay fakir köylü ellerinde meşaleler ve fenerlerle seyretmiş, elbise ve ayakkabılarımızı inceliyorlardı. Soyunun. Anlamazlıktan gelip kımıldamadık. Çıkar. Soyunmaya pek hevesli olmadığımızı görünce hiddetlenip suratımıza, midemize, hayallerimize rastgele vurmaya başlamışlardı. Bağırarak askerleri çağırdık bir süre. Hiç kimse görünmedi. Allah bilir danışıklı dövüş halindeydiler. İş işten geçtikten sonra bir asker açıka gelmiş ve aramızdan kimini anadan doğma görünce kasıklarını tutarak gülmeye koyulmuştu. Böyle bir seyirden mahrum kalmamaları için arkadaşlarını çağırmayı da ihmal etmedi. Ayağa kalkmış ve olduğumuz yerde donup kalmıştık. Bu hakaret perişan etmişti bizi. Öfke duymaktan bile acizdik artık. Gına getirinceye kadar gülmesini bekledim asker ağanın. Bitirince yaklaşıp "Kusura bakmayın ama efendi," dedim. "Kadınlarınız erkeklerin böyle çırılçıplak geçtiğini seyredecekler mi?" İki şamar indirdi yüzüme. Burnum kanıyordu ama memnundum. Yola çıkmadan önce de elbiselerimizi alan köylüler gelip kendi döküntülerini verdiler bize. Yol gittikçe sarplaşıyor ve bazılarımız dayanamaz oluyordu yorgunluğa. Sırayı izleyemeyenler kafalarına bir kurşun yiyip hemen oraya çivileniyorlardı. Buna karşılık bu dağlık bölgede geçtiğimiz 2-3 köy tamamıyla sakindi. Savaşta zarar görmemişlerdi ve kayıtsızlıkla baktılar bize. Gene bu arada konakladığımız bir kasabada da rahatça su içmemiz için çeşmenin önünü boşalttılar. Hatta bir ihtiyar 2 sepet üzüm getirip hepimize dağıttı. Sonra da "Bunca zaman beraber yaşadık," diyerek açıkladı tavrını. Yoksa dinmiş miydi artık fırtına? Dinmemişti, hayır. Harabeye çevrilmiş bir başka kasabanın yanından geçtik ve ellerinde demir çubuklar, sopalar, bıçaklarla gözü dönmüş bir kalabalık saldırdı üzerimize. Aramızdan birçoğu haykırmaya koyuldu. "Yaşasın Kemal, kahrolsun Yunan, Türk olacağım." Bu türlü bağırarak kendini küçük düşürenler ötekilerden daha az dayak yemedi. Ortalık durulunca yanındaki arkadaşın yarılmış başını sarmasına yardım ederken sordum dayanamayıp. "Ne kazandın Sotiro?" Muhafızlardan birinin hemen arkamızda olduğunu fark etmemiştim. Elini omzumda hissettiğim an işimin bittiği duygusuna kapıldım ve garip bir ürperme dolaştı vücudumu. Ama asker bembeyaz sallam dişlerini göstererek gülümsüyordu. "Doğru söyledin Yunan." Güvensizlik içinde baktım yüzüne. Bakışlarında hiçbir kötülük izi yoktu. 40 yaşlarında olmalıydı. Şakakları ağarmıştı hafiften. Manalı bir şekilde başını sallayarak "Ne şaşıyorsun?" dedi. "Ben de savaştım. İş savaşa geldi mi tir tir titretirdim bütün ortalığı. Yavuz kimdir diye sorarsan öğrenirsin. Ve işte zafer de bizim oldu çok şükür. Keyifli olmasına keyifliyim ama size el kaldırmam. Namert değilim ben." Askerin sözleri daha kulaklarımda çınlıyordu ki birden bir müezzin fırladı yolumuza. Deli gibiydi. Stefani isminde bir çavuşu arıyordu. Buldu çavuşu. Yakalayıp çekti sıradan. Stefani de çaresiz olanca gücüyle hücuma geçmişti. Ama boşuna. 5-6 kişi üzerine çullanıp elini ayağını sımsıkı bağladılar. Müezzin takım komutanının kulağına bir şeyler fısıldayıp ortadan kaybolmuştu. Durup bekledik. Stefani vahşi gözlerle bakıyordu etrafına. Bütün vücuduyla mücadele ediyor, dişleriyle koparıp parçalamaya çalışıyordu iplerini. Ve müezzin dönmüştü. 12 yaşlarında bir çocuğu tutup getirmişti elinden ve Stefani'yi işaret edip "Annenin ırzına geçen işte bu namussuz," demişti. Sonra da çocuğun eline bir bıçak verip tamamlamıştı. "Gör hesabını." Bıçağı yere atıp ağlamaya koyulmasını beklemiştim çocuğun. Ama hayır. Sabırsızlık içinde haykırdım müezzin. "Hesabını gör," dedim. Çocuk acemice kaldırdı bıçağı ve kulakla boyun arasında bir yere indirdi. Bir anda fışkırdı kan. Bembeyaz oldu çocuk ve bütün vücuduyla titremeye başladı. Daha da vahşi bir sesle çınlattı ortalığı babası. "Vur." Ufacık eller o zaman hızlı ve kuvvetli darbeler indirdi ard arda. Durmadan inip kalkan bıçağı görüyorduk sadece ve soluk soluğa kalan çocuğun ifadesiz gözlerini. Bir ah bile çıkmamıştı Stefani'nin ağzından. Vücudu ard arda birkaç kere çırpınmış, sonra da kas katı kesilivermişti. Bize gelince yürümekten paramparça olmuş ayaklarımızı hiç değilse birazcık dinlendirebilmiştik. Ve Pano kulağıma eğilip "Hep böyle el kolu bağlı mı kalacağız?" diye fısıldamak fırsatını bulmuştu. "Neye kaçmıyoruz yani?" Birden uyandım. Öyle ya, neye kaçmıyorduk sanki? Karış karış biliyorduk bütün bu bölgeyi. Kırkıca'dan geçip dağın eteğinden dolanarak denize kadar inmek yetiyor. Oradan Çağlı'ya kapağı attın mı Sisam'ı görürsün. Pano ise bir başka yönden plan kurmakta. Gözlerinin içine baka baka kaçacağız hem. Ve farkına bile varmayacaklar, göreceksin. Sabırsızlıktan neredeyse çıldıracağım. "Hemen bu akşam," diye fısıldıyorum. Cevap veriyor, "Tamam." Yeniden yola koyulduk. Akşam eski bir kışlada mola verildi. Kapımızda sabahleyin benimle konuşan asker nöbetçi. Herkesin tamamıyla uyumasını bekledik. Sonra ellerimiz karnımızda, gövdemiz iki büklüm yanaştık askere. İshal olduğumuzu söyleyip yandaki tarlaya gitmek için müsaade istedik. Bir an tereddüt ettikten sonra "Çabuk olun," dedi. Yeterince uzaklaşınca Pano'yu arkama aldım. Kalçalarıma koydurttum ellerini. Başını iyice eğdirttim. Ben de eğildim sonra. Otlayan bir at sanabilirlerdi bizi rahatça karanlıkta. Nitekim öyle de oldu. Aldandı muhafızlar. Hileyi sezdikleri vakitte atı alan Üsküdar'ı geçmişti artık. Bizim dağlarımızdı bu dağlar. Talih bu sefer bizimle beraberdi. Ancak ertesi akşam küçük bir Türk çocuğuna rastladık dağda. Ortalığın neye böyle tenha olduğunu sorduk. Yunan gitti diye şenlik var dedi. Şehre indiler hepsi. Kırkıca yakınlarında şöyle bir titrer gibi olmuştu yüreğimiz. Köyde hiç kimse olmadığını anlayınca bir süre sokaklarda gelişi güzel dolaştık. İki hırsız gibiydik duvarların altında. Ay ışığı çıkmıştı ve rüzgarda gıcırdayıp çarpan kapı kanatlarını rahatça seçebiliyorduk. Bir veba salgını çökmüştü sanki köye ve canlı namına ne varsa alıp götürmüştü. Çarşı yerinde, meydanda, sokaklarda bir alay sahipsiz elbise, ev eşyası, kırılmış çanak çömlek sürünmekteydi. Bir köpek uluyordu zaman zaman, bir kedi miyavlıyordu ve yalnızlık daha da kahredici bir hale geliyordu. Ve bizim yüreğimizle, bizim anımızla yoruluydu burada her ev, her dar sokak, her ağaç, bu toprağın her taşı. Bir öfke bürüdü birden içimizi. Bizim evlerimiz değil miydi bu evler, bu tarlalar, bu ekinler, bu ağaç? Burada büyüyüp yetişmemiş miydik biz? Buraya emek vermemiş miydik? Babalarımız burada gömülü değil miydiler? Gidelim dedi Pano. Birisi görecek olursa köpeklere bir kemik bile kalmaz ikimizden. Köyün büyük ağası Seferoğlu'nun evine yöneldik. İhtiyacımız olan her şeyi yalnız o evde bulabilirdik. Suda batmayacak cinsinden birkaç tulum, bol bol ip, elbise, fener yiyecek. Dağ başında kurulu olduğundan yağmalanmamıştı henüz. Sadece sürüler eksikti. Tavuklar bizi görür görmez kanat çırptılar. İşimize yarayacak ne varsa topladık vakit kaybetmeden. Gitmek üzereyken Pano koluma yapıştı. Dur biraz dedi. Müthiş et yemek istiyor canım. Bir koşuda iki tavuk yakalamış ve kesmek üzere bıçağını çekmişti. Sapsarı kesildi birden. Elleri titriyordu, salıverdi hayvanları. Yapamayacağım dedi. Yürü gidelim. Ormanda bir mağara misafir etti bizi. Dostumuz Seferoğlu'nun peksimetleriyle kuru incirlerini yedik bir güzel. Rakısını yudumladık. Bir de sigara yaktık ardından. Ve çok geçmeden de ıssız bir kumsala ulaştık. Çağlı ile Sisam arasında boş bir adacık biliyordum. Oraya sağ salim vardığımız takdirde Sisam'a atlamak işten bile değildi. Bir tek tehlike vardı sadece. Türklerin adaya gözcü yerleştirecek kadar vakit bulmuş olması. Şafak sökerken yaklaşmıştık denize. İçimize sınırsız bir korku dalgalanıyordu. En ufak bir gürültüden deliye dönüyorduk. Bir konuşmadan parçalar getirdi bize rüzgar. Önümüzde bataklık vardı. Çamurun içine daldık. Pano dayanamayıp başını çıkardı. Ama Türkler geçip gitmişti. Bataklıktan o çekti beni. Aşınmış kayaların arkasına gizlendik. Durmadan çalkalıyordu denizli rüzgar. Kayalarda kırılan dalgaların sesiyle inliyordu ortalık. Tulumları şişirdik hemen. Artık hazırdık işte. Ama son anda korkacağı tuttu Pano'nun. Yüzme bilmiyordu, hiç girmemişti ömründe suya. Ona cesaret vermek için ilkim ben daldım ve tulumların nasıl insanın su yüzünde tuttuğunu gösterdim. Dal hemen, kaybedecek vakit yok. Ömründe hiçbir şeyden korkmamış olan Pano, denizin önünde tir tir titremekteydi. Geri geri gidiyordu adımları hep. Çıktım ben de sudan. Elimde değil dedi, yapamıyorum işte. Ben gelmeyeceğim. Zaten Türkler çoktan gözcü koymuştur o senin adaya. Pano, bunu sen mi söylüyorsun? Sen. Üstüne atılırız nöbetçilerin. Hadım ederiz onları. Boğarız Pano, boğarız. Yürü gel hadi. Bir daha böyle bir fırsat nerede bulunur? Çabuk ol hadi, kımılda. Ayaklarını kumun içine gömmüş, bir katır gibi dikilip duruyordu karşımda. Yaklaşıp tatlılıkla konuştum önce. Sonra küfrettim. O da sökmeyince tutup kolundan sürüklemek istedim. Ama boşuna. Biraz daha ısrar etsem birbirimize girmemiz işten değildi. Ve hızla akıp geçiyordu zaman. Ne duruyorsun diye bağırdı öfke içinde. Tutan yok seni, git. Bir an önce git hadi. Pano, çok yazık, yazık olacak sana. Başını önüne eğdi, ben hazırlandım. Elveda Pano. Heyecanlanmıştı birden. Bir kayık bulursan dedi ve eğer mümkün olursa gel buradan al beni. Seni burada beklerim. Eğer beni göremeyecek olursan başıma bir iş geldi demektir. Hiç yaklaşma kıyıya. Maneviyatının sıfıra indiğini ve taş çatlasa gelmeyeceğini anlamıştım artık. Girdim suya. Dalgalar hareket etmeme engel oluyordu. Acemice oynatıyordum elimi kolumu. Soluğum kesiliyordu sık sık. Hareketlerime olduğu kadar sinirlerime de hükmetmek zorundaydım aslında. Aklımı hep aynı soru kurcalıyordu. Ya Türkler adada karfakol kurduysa? Kıyıya ulaştığımda yorgunluktan bayılacak gibiydim. Biraz kumsala uzanıp toparladım kendimi. Sonra da tepeden tırnağa kulak kesilip önümdeki yarı tırmanmaya koyuldum. Bir gürültü geldi aniden. Durdum hemen. Kuru dalları oynatıyordu birisi. Dört ayak üstünde ilerledim sessizce. Gürültü gittikçe artıyordu. Soğuk terler boşanıyordu sırtımdan. Ve solumda birdenbire bir kanat çırpması duydum. Yuvalarında oynaşan martıları görünce çığlığı koyvermiştim. Of be! Ada tahmin ettiğim gibi bomboştu. Adımlarımı açıp rahatça yürüdüm artık. ağaçsız bir tepeye tırmanıp Sisam'a doğru döndüm ve denizi taramaya başladım. Topu topu bir fersah mesafe vardı aramızda. Yunanistan'a bir fersah. Beyaz bir kuşağı sallıyorum durmadan. Mekanı gözlerimle yutar gibiyim. Zaman geçiyor işte. Karnım aç. Yavaş yavaş duruluyor deniz. İyi alamet. Mutlaka bir şeyler olur artık. Mutlaka bir şeyler çıkar. Ya bir balıkçı kayığı ya da bir yelkenli. Olmazsa yeniden yüzmem gerekecek. Pano hergelesi gelmiş olsaydı çok daha kolaylaşırdı iş. Ve nihayet bir siyah nokta gördüm ufukta. Bir kuş olmasın sakın. Aman oğlum Manoli, yok yere umutlanma. Sinirlerin lazım olacak. Ama hayır, kuş değil. Kaya da değil, hayır. Kımıldayan bir nokta bu. Hareket eden bir nokta, evet. Bir kayık, bir balıkçı kayığı. Yelkenlerini fore ediyor, gördün değil mi? Kürekleri de görüyorsun değil mi, kürekleri? Görüyorum tabii ve kürek çekenlerin o kesik, o yeknesak gürültüsü geliyor. Ciğerlerimin olanca gücüyle bağırıyorum artık. Var kuvvetimle sallıyorum kuşağı ve ıslık çalıyorum. Neden görmediler beni? Neden işitmediler daha? Yoksa gördüler de ürküp geri mi döndüler? Koş, zaman kaybetmenin sırası değildir. Fırla kumsala. Tulumlar şişik bekliyor. At kendini denize. Bordaya çıkardıkları vakit konuşamaz haldeydim. Yanaklarımdan süzülen sıcak yaşları hissediyordum sadece. Bana içki verdiler. Biraz sonra geldim kendime. Durumu anlattım ve gidip kıyıda kalan arkadaşımı da almamızı yalvardım. İki kişiydiler. Susuyorlardı. Nihayet içlerinden en yaşlı olanı Leandros, "Bak hemşerim," dedi. "Lafı uzatmaya lüzum yok. Türk kara sularına sokulamayız biz. Evde benim elime bakan tam 10 tane yavru bekler, anlıyor musun? Bir adamın canını kurtaralım derken o 10 masumun öksüz kalması Allah'ın hoşuna gider mi? Öteki de aynı fikirde işin kötüsü. Küreklere sarıldılar bile. Tornistan ediyoruz." Pano'nun son sözlerini tekrar ettim onlara. "Bize hiçbir şey olmaz ki," dedim. "Çektiğim bunca acıdan sonra ben de biraz yaşamak istiyorum." "Boşuna çeneni yorma arkadaş. Buraya gelmekle göze aldığımız tehlike yeter de artar bile." Ve bütün hınçlarını küreklerden çıkarmak istercesine yüklenmişlerdi. "Bırakmayacağım Pano'yu, hayır, bırakmayacağım. O verdi bana kaçmak fikrini ve Çağlı'ya kadar hep birlikte sıyrıldık hikayenin içinden. Ne biçim bir insan olmalıyım ki ben, Pano'yu bırakmalıyım." Bir sıçrayışta atladım suya. Tulumlar sönüyordu. Dalgaların içinde bir süre çırpınıp durdum. Balıkçılar kürekleri bırakmış, pişman olmuş gibi bir halleri var. Dudaklarını ısırıyor Leandros. Gözlerini kısıyor. Dudaklarının arasında sinirli sinirli eziyor sigarasını. Mesafeyi ölçüyor, sonra arkadaşına dönüyor aniden. "Hey Grigori, ne dersin ha?" "Gidelim bari," diyor Grigori. "Gidelim, Allah kahretsin." Kendi kendine söyler gibi ekliyor. "Bundan böyle bu saatte denize çıkanın da anasını eşek tepsin inşallah." Bizi görünce sevinmiyor Pano. Sevinmek denmez buna. Kanatlanmış uçuyor. Ve bir türlü inanamıyoruz kurtulmuş olduğumuza. Bizi bağrına basmaya hazırlanan adayı görmek nasip olmadı. Bir devriye motoru gelmiş ve başka mültecilerle birlikte bizi de demir almak üzere olan bir gemiye aktarmışlardı. Sisam mülteci dolu, başka bir yere gidin. Bütün adalar, bütün limanlar tıklım tıklım durumda. Mülteciden geçilmiyor ortalık, 1,5 milyonmuş kaçanların sayısı. Üzerimizde lime lime giysiler, elimizde çıkınlarımız, bir kumsaldayız işte, perperişan haldeyiz. Ve bilmiyoruz henüz kaderin bizler için daha neler düşünüp kurduğunu. Sarsılıyor işte gemi, demir alıyoruz, kalkacak. Yeni menzili hiçbirimiz bilmiyor. Gözler gözlere sormakta. Sen biliyor musun? Ya sen, yoksa biliyor da söylemiyor musun? Söküp aldılar kollarımdan oğlumu. Benimkine kız elbisesi giydirmiştim, hemen farkına vardılar. Komşulardan biri gidip kerhanede saklanmamızı öğütlemişti, bütün orospuları kanlar içinde bulduk. Gene başladı işte felaket hikayeleri. Burgu gibi gelip saplanırlar adamın kulaklarına. Bir bunağın kafasında çınlayan hayali çığlıklar gibi. İnanmazsın ama öyle. Cesetleri görünce sevinmiş Yanakos. Bari şunların altına gizleneyim demiş. Gizlenmiş de zavallı. Sonra bir de ne görsün? O kendisini kurtaran cesetler karısının ve çocuklarının ölüsü değil mi? Anestinin başına gelenlerin yanında bu seninki hiç kalır. Silahlı Türk çetecileri dalıyor krevine. Hemen ambara koşup ortadaki tütün çubuklarının altına atıyor kendini can havliyle. Çok geçmeden 6 kişi geliyor ambara. Yanlarında sürükledikleri baygın bir genç kızı yere yatırıyorlar. Nefesini kesip bekliyor zavallı annesi. Geberdi ulan diye homurdanıyor sonunda adamlardan biri. Bakıyorlar ki hakikaten ölmüş kız. Üzerine bir balgam atıp gidiyorlar. Ve annesi gizlendiği yerden sevinçle çıkıyor. Birden ölüye takılıyor ayağı, yuvarlanıyor yere. Çocuğu görür görmez de delice bir çığlık atıyor. Kız kendi öz evladıymış meğer. Düşün, o anda insan ne hale gelir. Askerlere geçelim. Yenilginin sebep ve sorumluları hakkında tartışmaktalar. Gemileri yollamış olsalar tamamdı. Hepsini kurtarmışlardı şimdi. Neyi yapmadılar anlayamıyorum. Bir deniz yüzbaşısı itiraf etti bana. Tam 92 büyük gemi küçük Asya kıyılarından adam toplamak için Pire'de toplanmış. Ama denize açılır açılmaz gizli bir telgraf almışlar hükümet başkanından. Taşıma mecburi değil, ihtiyaridir diye. Ve 92 gemiden sadece 17'si devam etmiş yoluna. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. 30 bin kadınla çocuk bekliyordu Akçay'da. Biz 10 bin piyade eri Edremit'ten gelirken. Ancak gecenin karanlığı son verir bu konuşmalara. Çaresiz susarsın. Uyumayı başarabilenler horlamaya koyulur. Ve keder yüklü göğüslerden kesik ve düzensiz hırıltılar yükselir. Ama benim gibi uyuyamayıp da örtülerin altında büzülüp kaldıysan, hele bir de yumulu değilse gözlerin, sabaha kadar pis, korkunç hayallerle cebelleş dur artık. Boğuk boğuk durmadan ağlayanları dinle. Uykunun bittiği yerde halkın dayanılmaz acısı başlamaktadır. Gölgeler gidip geliyor gecenin içinde. Saldırmalar bir vuruşta bir kelle uçuruyor. Ter içinde vücutlar. Kudurgan bir hınçla aralıyor genç kız bacaklarını. Ve bu lanetli aşkı tamamlamak için de lekesiz göğüslere bir bıçak saplıyorlar. İnsanlar, siz bu dünyadan değil misiniz? Hangi şeytan teslim alıp öldürdü ruhunuzu? Karşıda küçük Asya kıyılarında minicik ışıklar yanıp sönüyor. Ve kocaman gözler var yanıp sönen karşıda. Ve tertemiz evler var. Gizli deliklerde paralar yanıp sönüyor. İki nostazda gelin güvey taçları. Mezarlarda atalar yanıp sönüyor. Göz kırpıyorlar sırayla karşıdan. Küçük Asya kıyılarında evet karşıda. Çocuklar, akrabalar, dostlar bıraktık. Gömülmemiş ölüler. Barınaksız diriler bıraktık ve şimdi hayaletler misali oradan oraya savrulan düşler. Küçük Asya kıyılarında evet, daha dün yurdunuz olan karşıda. Dipsiz gecenin içinden tanıdık gölgeler kayıp geliyor. Kiriceliler ve Şevket, İsmail Bey, Kerim Efendi, Şükrü Bey ve Ali Dayı ile kızı. Boşuna, hiçbiri imdada koşamaz artık, yıkılıp gitti her şey. Yeknesak çan sesleri işitiyorum. Devenin o yumuşak, o edalı yürüyüşüne işarettir bu çan sesleri. Hörgücünde üzüm küfeleri, kuru incir sandıkları ve zeytin çuvalları, pamuk ve ipek balyaları ve gül suyu küpleri ve şarap fıçıları taşıyıp gelen devenin. Deveci hey! Kulağında karanfil nereye gidiyorsun? Beni de al yanına. Geliyorum işte bekle. Ve boşu boşuna haykırıp durma o güzel türküyü. Yüreğini sımsıkı kapamış herkes. İşitmiyorlar. Şevket, tanımadın mı yoksa beni? Ben senin dostun, ben senin arkadaşın. Yıllarca birlikte gülüp beraber ağladık. Ne yapıyor Şevket? Ah Şevket, Şevket, vahşi birer hayvan kesildik. Karşılıklı hançerledik, paramparça ettik yüreğimizi durup dururken. Ve sen, kör Mehmet'in damadı. Hele sen, niye öyle tiksinerek bakıyorsun yüzüme? Öldürdüm evet seni, ne olmuş? Ve işte ağlıyorum, sen de öldürdün. Kardeşler, dostlar, hemşeriler. Koskoca bir kuşak durup dururken katletti kendi kendini. Bütün bu çekilen acı bir kötü rüya olsaydı ah. Ve yan yana, omuz omuza verip yürüseydik tarlalara doğru yeniden. Saka kuşlarının türküsüyle şenlenen ormanlara doğru yürüyebilseydik. Ve her birimizin sevdiceği kendi kolunda, çiçeklere bürünmüş kiraz bahçelerinden gülümseyerek çıkıp, yan yana eğlenmek üzere. Şenlik meydanlarının yolunu tutabilseydik. Ana yurduma selam söyle benden, kör Mehmet'in damadı. Benden selam söyle Anadolu'ya. Toprağını kanla suladık diye bize garezlenmesin. Ve kardeşi kardeşe kırdıran cellatların Allah bin belasını versin. Kitabın sonu.